Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında kumlara batsam, hub cemalin bir kez düşte seyretsem, ya Muhammed, canım arzular seni. Zerrece kalmadı gönlümde hile, sıdk ile girmişem ben bu hak yola. Ebu Bekir, Ömer, Osman'da bile, ya Muhammed, canım arzular seni. Ali ile Hasan, Hüseyin anda, sevgisi gönülde, muhabbet canda, yarın mahşer günü olur divanda, ya Muhammed, canım arzular seni. Arafat dağdır bizim dağımız, anda kabul olur bütün duamız, Medine'de yatar peygamberimiz, ya Muhammed, canım arzular seni. Yunus met eyledi seni dillerde, dillerde, dillerde, hem gönüllerde, ağlayı ağlayı gurbet illerde, ya Muhammed, canım arzular seni. Ya Muhammed, canım arzular seni. Değerli dostlarımız, sevgili insanlar, saygılarımızla, sevgilerimizle, hürmetlerimizle, aşk ehlinde bugün de sizlerle birlikteyiz. Efendim, geçen hafta Yunus Emre Hazretleri'nin ve onun hayatı ve eserleriyle ilgili, daha doğrusu onun daha çok Peygamber Efendimiz'e yazdığı naatlerle ilgili programımızın birinci bölümünü sunduk ve bugün de ikinci bölümünü icra edip Yunus Emre babını bitirmek istiyoruz. Çünkü ilk günden bugüne ortalama 40 programdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatları, onun için yazılan naatleri sizlere okuyoruz ve ilk günden bugüne Yunus Emre'ye kadar geldik. Yunus Emre Hazretleri'ni 2 hafta ayırdık ki 2 hafta da yeterli değil aslında, ama yine de bu 2 hafta süresine sığdırmaya ve içinizde veya ruhunuzda veya kalbinizde bir güzellik ailesi oluşturmaya çalışacağız bugün de. Geçen hafta da onun çok iyi bilinen, belki de birçoğumuz tarafından ezbere bilinen ve peygamberimize yazmış olduğu eserleri okuduk. Hayatı ile ilgili, onun felsefesi, hayat görüşü, dünyaya bakışı, ahiret anlayışı ve bir takım çevrelerce aktarıldığı gibi sanki gayri İslami bir yaşantısı veya felsefi söylemi varmış gibi bir takım yaygaralarının koparılmasına da müsaade etmedik. Aynısını Mevlana Celaleddin Rumi için de yapmıştık, dikkat ettiyseniz. Bugün de Yunus Emre Hazretleri'ne ayırdığımız ikinci bölümümüzde Canım Arzular Seni isimli, gerçekten de birçoğumuzun ezbere bildiği, hatta bestelere konu olan, birçok farklı varyantta bestelenen eserini okumuş olduk. Daha önce de geçenki programımızda da Hak Yarattı Alemi'den diğer bildiğimiz, bilindik eserlerine kadar hepsini, yani Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed'e kadar, İlham ile Dün Gece Seyrettim Muhammed'i'ye kadar birçok o olağanüstü eserlerini aktarmaya gayret gösterdik. Bugün de istiyorum ki kaldığımız yerden devam edelim. Bugün bitirebilmek ümidiyle gerekirse bir eser çalalım sizlere inşallah. Çok sıkmamaya çalışayım. Programımızın sonucunda yine Yunus Emre Hazretleri'nin bir eserinin bestelenmiş varyantını sizlere sunarak bugün tamam erdirelim. Söylediğimiz gibi içimizde bir güzellik oluşsun. Yunus Emre Hazretleri ile ilgili bilindiği iddia edilen bir takım konuları da şerh etmiş olalım, açmış olalım ve açtığımız şeyleri de doğru bir şekilde kapatmış olalım. Geçen haftanın özetini yapmayalım merak edenler programımızın kaydını yine bu frekansta, bu sitede bulabilirler, dilerlerse indirebilirler, dinleyebilirler. Yunus Emre'nin bir divanı var, daha sonra divan haline getirilen. Belki Yunus Emre bunu yazdığında divan adını koymamıştı belki de, ama ona bakıldığında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili çok sayıda şiir bulunmakta. Bunların bir bölümünün başından sonuna kadar ana tema olarak Hazreti Peygamber ele alınmakta. Örnek verdiğimiz şiirler bildiğiniz üzere "Canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed" çok bilindik, ezbere bilinen eser. Yine az önce okuduğum "Ya Muhammed canım arzular seni, yani arayı arayı bulsam izini" şeklinde ninelerimize kadar böyle ilahi formunda söylenen bir esere kadar dönüşmüştür. Yine "Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah, yine ol alem fahri Muhammed nebiler serveridir. Çalap nurdan yaratmış canını Muhammed'in, Muhammed'in metini idelim" baş üstüne mısralarıyla başlayan şiirleri bu türler arasından alabiliriz. Yunus Emre'nin divanında ayrıca mısra, beyt ve dörtlük olarak peygamberimizden bahseden söyleyişler de vardır. Böyle uzun şiirlerden ziyade ifade edildiği gibi, gittiğimiz gibi mısra, beyt gibi ya da dörtlük gibi kısa, ebat olarak kısa olan söyleyişler de mevcut. Bütün bunlarla birlikte düşünüldüğünde edebiyatımızda peygamberimiz şiirde konu olarak işlendiğinde Yunus Emre Hazretleri'nin bir öncülük teşkil ettiğini ifade etmekte fayda var. Bir şiirde Yunus, aşık Yunus, derviş Yunus gibi farklı mahlasların kullanıldığı görülecektir. Görülmüştür, araştırmacılar da özellikle buna dikkat etmişlerdir. Bu konuyla ilgili çok kesin karineler yok. Muhtemel olarak söyleyebiliriz ki bunların bir kısmı Yunus Emre'ye değil de başka bir Yunus'a, aşık Yunus'a, aşık Emre'ye ait olduğu da ifadeler arasındadır. Şiirlerin dil ve anlatım özelliklerindeki farklılık da aslında durumun böyle olduğunu göstermektedir. Çok yakın eserler olmakla birlikte edebiyatı bir bilim olarak düşünüp de metinler arasındaki ilişkiyi inceleyen uzmanlar bunu çok rahatlıkla tespit etmişler. Fakat bu durum yine meseleyi değiştirmiyor bildiğiniz üzere. Zira farklı Yunuslar meselesi ilim adamlarının meselesi olmuş. Halk nazarında ise bütün Yunuslar bir tek Yunus olarak, yani bizim Yunus olarak görünmüşlerdir. Bu şiirlerin muhtevalarına baktığımızda Yunus Emre Hazretleri'nin Hazreti Peygamber algılamasının boyutları bütün zenginliğiyle karşımıza çıkıyor. Buna göre Yunus'un Hazreti Peygamber sevgisinin temelini Nur-u Muhammedi kavramı oluşturuyor. Buna göre Hazreti Peygamber yaratılanların ilk yaratılan nurun nur olarak telakki edildiğinde, bunda metafizik bir boyut var tabii ki, buna dair bir bilgi söz konusu mu diye baktığınızda belki kesin karineler göremeyebilirsiniz, ama burada bir algı söz konusu. Daha sonra da bir inanca dönüşen bir algı söz konusu. Bu böyle olmak durumunda değil. Yani böyle olmadığını iddia edenler olduğu gibi böyle olduğunu iddia edenler de var. Ama üzerinde durulacak, çok ciddi araştırmalara konu edilecek bir mevzu değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk yaratılan nur olduğu konusu, varsayalım ki öyle, neyi değiştirir? Yok, öyle olmadığını iddia edenler açısından neyi değiştirir? Hayatta, kainatta, algımızda, anlayışımızda onun yüceliği aslında Yunus Emre'nin diğer şiirlerinde de geçecektir. Onun yüceliği getirdiği delillerdedir. Onun yüceliği yine bir takım mucizevi yaklaşımlarda değil, en basit anlamıyla daha dünün eşkıyalarından alim doğuran bir vahyi insanlara getirmesinden ibarettir. Nur-u Muhammedi denilen kavram üzerinde çok durulmuş tabii tarih boyunca. Bununla ilgili dediğim gibi inanç akide boyutuna kadar taşınmış, ama bunu bu kadar detaylandırmanın bir alemi yok. Söylediğimiz gibi iki halde de değişen bir şeyin olmayacağını, peygamberi yüceltmek için başka şeylerin de olduğunu söylemekte fayda var. Hakikaten de bir sosyolog, yani ciddi bu anlamda İslam'dan haberi olmayan bir sosyolog incelese, veya devrim tarihleri incelense ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yeri hakkında, çalışması, mücadelesi hakkında bir noktaya gidilmek istense, belki de en önemli liderin kendisi olduğu sonucu ortaya çıkacaktır. Çok garip bir cümle gibi gelebilir ama bugün mevzuya böyle bakılmadığı için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece Nuri Muhammedi gibi anılması, onun adeta ilk insandan ziyade ilk nur kavramına taşınması mevzumuzu belki derinleştirir bir niteliktedir. Fakat mevzumuzun anlaşılmasını da güçleştirecek bir niteliktedir. Söylediğimiz gibi onun 18 bin alemin Mustafa'sı, adı güzel, kendi güzel Muhammed dediği yine bir inanç boyutuna taşınmıştır Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın. Ama 18 bin alem gibi bizim bilmediğimiz alemlerin de Mustafa'sı olduğuna dair bir takım görüşler olduğu gibi, bunun böyle olmadığına dair de görüşler var. Bunu, mevzuyu muallakta bırakmıyorum aslında, böyle karanlıkta veya muğlak bir şekilde bırakmıyorum. Bunlara çok takılmanın doğru olmadığını söylemeye çalışıyorum. Biz şimdi tekrar konumuza dönelim. Yunus Emre bu tarz şiirlerinde Hazreti Peygamber'in fiziki ve ruhi özelliklerine kadar girmeye çalışmış ve temas etmiş. O nurdan yaratılmış madem, onun adı da güzeldir, kendisi de güzeldir, özü de güzeldir, her şey güzeldir. Alnı ayın bedir halidir diyor. Mesela bunları geçen çok çok önceki programlarımızda da ifade etmiştim. Sanatta, özellikle şiir sanatında benzetme olabileceği gibi mübalağa da söz konusudur. Hatta haddi aşan bir mübalağa da söz konusudur. Ve ifademiz eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'sa, mübalağa abartılabilir, daha da üst boyuta taşınabilir. Niye bunları kuruyorum diye düşünecek olursanız bu cümleleri, biz genelde maalesef öyle bir hale doğru gidiyoruz ki kafamıza çok takmamamız gereken konular bizim mevzumuz haline dönüşüyor. Ve asıl ilgilenmemiz gereken konularda bizim mevzumuzun veya alanımızın dışına çıkıyor. Bu çok garip bir durum. Biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği vahyi incelememiz gerekirken, o nurdan mı yaratıldı, yok alnı ayın bedir hali miydi değil miydi konularına takılıp kalıyoruz. Yani bu bizi pek ilgilendiren bir konu değil. Öyle olsa da olmasa da bu hayatımız içerisinde herhangi bir şeyi değiştirmeyecek. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kaşlarının hilal olması neyi değiştirecektir? Ama onun gönlünün güzel olması, gönlünü bir ışığa benzetmek, bir aydınlık huzmesine benzetmek elbette ki birçok şeyi değiştirecektir. Neyi değiştirecektir? Çünkü getirdiği vahiy ile orantılı çok doğru, çok özel cümleler kurabiliriz bu vesileyle. Yeri geldiği için söylüyorum, Yunus Emre Hazretlerinden yola çıkarak ve Mevlana Celaleddin Rumi'den de yola çıkarak yine benzer cümleler kurmuştuk. Yunus Emre'nin aşk ile, vecd ile söylediği bir takım cümleler o anda işte o hale gelmiştir ki adeta olarak algılamak lazımdır. Alnı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın alnı ayın bedir haline benzeyebilir, benzetilebilir daha doğrusu. Benzetilse de bir şey olmaz, yanlış anlaşılmasın. Fakat o aşk ile vecd ile söylerken, 18 bin alemin Mustafa'sından bahsederken, onu yüceltirken aslında ona duyduğu saygıyı, sevgiyi, hürmeti en üst boyutta duyuyorum demeye getiriyordur. Ama biz buradan mecazı kaldırıyoruz, zannediyoruz ki evet alın böyle bir alındı. İnanın böyle bir alın olsa da değişmez, kaşlar hilal olsa da değişmez. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, affedersiniz, sarışın olsa da, esmer olsa da, uzun boylu olsa da, kısa boylu olsa da değişmez. Bizim ilgileneceğimiz konular bunlar değil. O cümle dertlerin dermanıdır diyor mesela Yunus Emre. O dertlerin dermanıdır. Niçin? Çünkü Allah onu insanlığın içerisinden seçmiş ve son peygamber kılmıştır. Dolayısıyla onun getirdiği her şey derdimize derman olacaktır. Baktığımızda Yunus Emre'nin algısındaki bir takım mecazlar, mübalağalar sanki akidevi bir konu gibi bir takım çevrelerce tartışılıp hatta içselleştirilmiştir. Ama Yunus bunu hissetmiştir, dikkat edin. Bunu tartışan ve içselleştiren veya içselleştirmeye çalışan çevre bunu gerçekten hissetmekte midir, yoksa bu anlamda verili mi düşünmektedir? Yani bunun böyle olduğunu peşinen kabul etmektedir. Yunus Emre'nin peygamber şiirlerinde üzerinde sıkça durduğu bir konuda Hazreti Peygamber'in mucizeleri. En çok üzerinde durulan ise Miraç hadisesi. Bildiğiniz bir hadise. Bunun dışında doğum esnasında meydana gelen olağanüstü hadiseler de yer alıyor. taşların dile gelmesinden bahsediliyor, peygamberimizin zehirlenmesi için yedirilen etin onda bu etkiyi yapmaması gibi olaylarla temas ediliyor. Yunus gönlünden baktığımızda, Yunus ufkundan baktığımızda, Miraç'ı şöyle ayrı bir yerde tutalım, o tartışılacak bir konu değil. Bunun dışında taşların dile gelmesi, gelmemesi, dediğim gibi bunlar Yunus'un dünyasında, ufkunda Resulullah aşkının, peygamber aşkının onu götürdüğü zirvedir. Taşlar konuşmamıştır fakat bir anlamda da konuşmuştur. Şimdi iki şeyi aynı anda söylüyoruz. Ya karar ver. Alper Bey diyecek olursanız kararımızı veriyoruz. Bakın şöyle. Taşlar konuşmamıştır ama siz öyle bir yüceden, öyle bir aşk ile söylemişsinizdir ki bunu veya öyle bir ufka çıkmışsınızdır ki adeta kalpleri taş olanlar konuşamamış Resulullah'ın karşısında da taşlar dile gelmiş, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı zikretmiştir, salavat getirmiştir. Adeta'yı kaldırırsanız buradan konu anlaşılmayacaktır. Adeta. Kalpleri taş olanlar, Ebu Cehiller, Ebu Lehebler Resulullah'la mücadele etmiştir ama taşlar bu duruma üzülmüştür. Yani olayın vehametini ancak nasıl anlatabilirsiniz? Sanırım ancak bu cümlelerle anlatabiliriz. Bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında kumlara batsam, Hub cemalin bir kez düşte seyretsem, ya Muhammed canım arzular seni dedi. Bakın yani şu inceliğe, şu zarafete bakın. Ama biz bu zarafetten ziyade bir takım çevrelerin bu olaylar yaşandı mı, yok yaşanmadı öbür tarafında, evet bunlar kesinlikle yaşandı, taşların dile gelmesinden diğer hadiselere kadar, peygamberimizin işte alnının ayın haline benzemesi vesaire. Bu konular gerçekten de o aşk ile vecd ile söylenen cümleler alındı, başka bir yere taşındı ve neredeyse bir takım insanların itikat boyutuna getirdiği bir noktaya taşındı. Olayı bu çerçevede anlarsak yanılanların başında geliriz diye. Yeri gelmişken aşk ehlinde, aşkı da bu anlamda doğru bir kaynaktan anlayalım ve hissedelim düşüncesiyle kurulan cümleler bunlar. Katılmak durumunda değiliz ama eğer yüreğinizde hissediyorsanız söylediklerimi, katılacağınızı düşünüyorum. Bu dörtlükten de yola çıkalım. Benzer birçok ifade var tabii ki. Yunus Emre Hazretleri'nin söylediği. Bu yakıcı arzunun, bu iştiyakın, isteğin, arzunun bilmiyorum, yakıcı arzu desek sanırım en doğru tabir olur. Bu arzunun başka bir boyutu mana aleminde Hazreti Peygamber'le birlikte olmak, onu görebilmek. Hazreti Yunus Emre'nin de en önemli dileklerinden, hedeflerinden biri. Bununla sınırlı değil. Yunus Emre müminlerin de hem dinimize karşı hem de peygamberimize karşı görevlerinden de bahsediyor. Bunların başında ona hak peygamber olarak inanmak geldiğini ifade ediyor mesela. Ve diyor ki sen hak peygambersin, şeksiz gümansız. Sana uymayanlar gider imansız. Yani eşhedü en la ilahe illallah demek yeterli değil. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek ancak bu imanı kemale erdirmek mümkünün Türkçesini söylüyor. Böylece Allah'la birlikte onun peygamberine de inanmanın gerekliliğini resmen apaçık ortaya koyuyor. Ve peygamberi salat ile anmak, onun için onun ismini zikretmekten de çokça bahsediyor. Ve dinin ümmet olmanın, olma bilincinin, efendim o bilinçle hareket etmenin, dinin temelini oluşturan farz ve sünnetlerin gerekliliğini yapmanın ve müminlere düşen bir görev olduğunu her dem beyan ediyor. Ve Yunus'un Hazreti Peygamber'le ilgili şiirleri sonradan başka şairlerce geliştirilip zenginleştiriliyor. Ve Hazreti Peygamber konulu Siyer-i Nebi, Veladetname, Miraçname, Hilliye, Şemail ve Naat gibi edebi türlerin de ilk örneklerini teşkil ettiğini söyleyelim. Edebi anlamda bir tarihsel bilgi vermek gerekirse. Yunus Emre işte bu anlamda öncülük yapmış bir şair olarak da anabilirsiniz. Geçenlerde de ifade ettiğim gibi bizim ele aldığımız ve kısmen aslında özet niteliğinde incelemeye çalıştığımız o büyük zatlar sadece şair olmakla mükellef değiller veya şair olmaktan ibaret değiller. Bunun altını lütfen çizelim. Onlar gerçekten bir hak dostu, hakikate aşığı. Onlar gerçekten özü, sözü, felsefesi, sanatı, anlayışıyla çok büyük, çok kamil insanlar. Şimdi bu cümleleri niye kuruyorum diye düşünecek olursanız Yunus Emre'den, Celaleddin Rumi'den, az önce abartıdan bahsettik. Ben abartmış olmuyor muyum? Ben abartmış olmuyorum. Gerçekten mukayese edelim, kıyaslayalım. Günümüzde mesela bir filozofu ele alalım. Şöyle söylendiğini duyarsınız birçok yerde. Çok iyi bir düşünür ama ben onun bir takım, işte hayattaki bir takım yaptığı şeylere katılmıyorum. Adamın sesi çok güzel, işte iyi bir sanatkar, yorumcu ama sosyal hayatı, kişisel hayatına pek katılmıyorum, doğru bulmuyorum. En basit örnekler bunlar. Bildiğiniz, tanıdığınız isimlerden yola çıkın ama Yunus Emre'ler gibi büyük zatların felsefesine inanabilirsiniz. Sanatına hayran olabilirsiniz. Yaşantısı ayrıca, yaşantısına %100 hayran olursunuz. Onların bir bütün olduğunu görüyorsunuz. Yani benim sanatım ayrı, hayatım ayrı, benim işte efendim şiirim ayrı, kendi yaşantım ayrı gibi böyle saçma sapan bir takım şeylere girmiyorlar. Onlar bir bütünsellik arz ediyorlar. O yüzden de söyledikleri yüreğin tam ortasından çıkıyor ve yüreklere gidiyor. Ve yüreklere gittiğinde de elbette ki yürekleri etkiliyor. Değerli dostlarımız, Yunus Emre'nin yaptığı öncülüğü de ifade ettik. Hayatından böyle hani birçok bilinen örnekler var, onları ifade etmedim. 40 sene mesela eğri odun getirmemek gibi, değil mi, bulunduğu dergaha saygısı, Allah'ın dinine saygısı, peygamberine saygısı, hocasına, öğretmenine, bir anlamda parantez içinde şeyhine saygısı. Bunları üst üste koyduğumuzda Yunus Emre gibi bir zattan hangi eserlerin çıkacağını tahmin etmek zor olmasa gerektir. İşte Yunus Emre Hazretleri'nin ifade ettiği şiirler zaman içinde beslenerek camilerde, dergahlarda sıkça söylenen güfte özelliği de taşımışlar. Yani edebi formlardan başka bir formada ne yapılmış, taşınmış eserleri. Bilhassa bu şekilde dini konularda daha çok şifahi kültüre göre bilgilenmek durumunda kalan geniş halk kitlelerinde çok derin tesirler bırakmıştır. Rahatlıkla dinlenebilir ki Anadolu halkındaki samimi Allah ve peygamber sevgisinin oluşmasında bu şiirlerin, evet bu şiirlerin tartışmasız bir yeri ve önemi bulunmaktadır. O yüzden Yunus Emre Hazretleri ile ilgili özet cümleler dedim ya, özet cümleler kurmak durumundayım ve bunlar akılda kalıcı olmalı diye ümit ediyorum. İnşallah aklımızda kalan cümleler kurmak nasip olmuştur. Bir şarkı arası da veya ilahi arası da vermeme nedenim, konuyu bu anlamda bütünselliğini bozmak istemediğimden sizlere bu konuda bilmediğiniz için söylemiyorum. Daha çok bildiklerinizi hatırlayıp böyle bütünsel bir halde sunabilmek derdindeyim. Bugün özellikle kurduğumuz son cümlede Anadolu halkının o samimi duruşu, bugün de devam eden, azalarak devam eden ama mutlaka var olan ve zor dönemlerde de devreye giren aslında Allah ve peygamber sevgisinin oluşmasında Yunus Emre adeta gerçekten de büyük bir tefsir yapmıştır belki de bu anlamda. Şöyle bir tefsir yapmıştır, çok açık, çok yalın, çok anlaşılır bir din tercümesi yapmıştır Anadolu halkının üzerinde, böyle bir tesiri vardır. Onun şiirlerindeki bir takım konular, Resulullah sevgisi, Allah'a olan inancı ve sevgisi, Resulullah da kıyamet gününde beraber olma isteği ve onun için onun Kabe sevgisi, onun toplum sevgisi, insan sevgisi, onun iyilik, güzellik sevgisi, hakikate aşıklığı, hakperestliği, bunları üst üste koyduğumuzda Anadolu halkı böyle bir zatı yaşayarak görmüştür. Böyle bir zat vardır, efsane değildir. Onu görmüş ve onu kısmen de olsa örnek almaya çalışmıştır. Çünkü Yunus Emre gibi olabilmek kolay değildir ama halk da gittiği her yerde bu samimiyet, bu içtenlik, bu düzgünlük, bu letafet, bu zerafetten kastım da kılık kıyafet değil elbette ki, bu gönlün güzelliği, bu açık arı duru anlatış elbette ki olağanüstü etkiler bırakmıştır ve o etki günümüze kadar gelmiş ve bu bir kehanet olmasa gerektir. Bundan sonra da devam edecektir. Devam etmemesi için sanırım insanların hafızalarının, kültürlerinin tamamen silinmesi gerekecektir. Belki bir gün bir bilgisayar programı yaparlar da Allah korusun, insanların geçmişe dair tüm hafızalarını silerlerdi. Doğal olarak insanlar değil Yunus'u, bugüne kadar edindikleri tüm edinimleri, kazanımları kaybederlerdi. Ancak böyle mümkün olabilir. İnşallah böyle bir şey de olmaz. Teknoloji baktığımızda aslında bilim kurgu filmleri gibi korkutuyor insanı. Böyle bir şeyin olabileceği de insanın aklına geliyor. Yunus Emre bir sevgi şairi olarak İslam dininin aslında özünü teşkil eden sevgi kavramını, hak ve halk sevgisini ve bu bağlam içinde daha özel planda Hazreti Peygamber sevgisini dile getiren şiirleriyle şiirimizin en önemli ismi olmuş ve olmaya da devam ediyor. Bakın ne diyor. Aşkın aldı benden beni. Bana seni gerek, seni. Ben yanarım dünü günü. Bana seni gerek, seni. Ne varlığa sevinirem, ne yokluğa yerinirem. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek, seni. Aşkın aşıkları öldürür, aşk denizine daldırır, tecelli ile doldurur. Bana seni gerek, seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem. Sensin dünü gün endişem. Bana seni gerek, seni. Sofilere sohbet gerek, ahilere ahiret gerek, mecnunlara Leyli gerek, bana seni gerek, seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerek, seni. Yunus'idir benim adım, gün geçtikçe artar derdim, iki cihanda maksudum, bana seni gerek, seni. Elbette ki kimdir Yunus Emre Hazretleri'nin bana seni gerek seni dediği zat? Elbette ki alemlerin sahibi yaratıcısı olan Allah'tır. Onunla birlikte onun cennet makamında peygamberimizle, peygamberlerle birlikte olmayı çok arzu etmiştir. Ve bunun için de ona uygun bir hayat sürmüştür. En böyle rasyonel, dümdüz bir şekliyle belki de bu cümleyi kurabiliriz. Böyle olmuştur. Allah onlardan razı olsun. Gerçekten de bizlere olağanüstü bir kültür bıraktılar. Bir zenginlik bıraktılar. Bir gönül dünyası bıraktılar. O deryaya, o dünyaya dalıp dalıp çıkıyoruz. Her program. Ben gerçekten de yaptığım programdan hakikaten kendim haz duyuyorum. Sizlere aktarırken kendim de hem bilgilerimi tazelemiş hem de kurduğum ki cümleler bana ait değil malumunuz. Yunus Emre'ye veya Celaleddin Rumi'ye veya başka bir zata, Yusuf Has Hacip'e, Ahi Evran'a veya daha öncesinde yaşayan Abdullah İbni Revaha'lardan birçok büyük zata kadar, Fuzulilere geleceğiz daha, birçok önemli zatlara geleceğiz. Cümleler onlara ait. Biz o cümlelerden nasibimizi alıyoruz. Alabildiğiniz nasibi de sizlere aktarıyoruz. Belki bizi dinleyen insanlar daha fazla nasiplenirler de onlara nasip olur bu aktarım olayı. Ve biz de onların aktarımlarından nasipleniriz. Böyledir nasip olayı. Birkaç dakikamın kaldığını düşünüyorum, görüyorum daha doğrusu. Çünkü sizlere yine Yunus Emre Hazretleri'nin şiiriyle son vermek istiyorum programımıza. Ve onun müzikal formunu hem de çağdaş bir form. Sami Özer Beyefendi, onun o dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni isimli eserini çok güzel bir şekilde yorumlamış. Ve iyi bir müzikal forma dökmüş. Ben de o eserle bitireyim istiyorum. Eserin öncesine dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni şiirini ekleyeyim. Şöyle yapalım bugün de. Vedamı şimdiden yapayım. Eseri okuyayım. Eserin ardından da hatta ben eseri okurken bile belli bir noktadan sonra eser ben şiir okurken de eser girebilir. Bu vesileyle hepinize çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi sunuyoruz. Bizlere gönlünüzde yer verdiğiniz için. Aşk ehli inşallah önceden de olduğu gibi bundan böyle de saatlerimiz 20-25 suları gösterdiğinde Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ve Memleketim FM'de sizlerle birlikte olacak. Bir hatamız olduysa affola. İnşallah haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek. Şimdi Dağlar ile Taşlar ile isimli şiirle bitiriyoruz. Eyvallah. Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Sular dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile, abdal olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. Gökyüzünde İsa ile, Tur Dağı'nda Musa ile, elimdeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Derdi öküş Eyyub ile, gözü yaşlı Yakub ile, ol Muhammed Mahbub ile çağırayım Mevlam seni. Hamdü şükrullah ile, vasfı kulhüvallah ile, daima zükrullah ile çağırayım Mevlam seni. Bilmişim dünya halini, terk ettim kıyluk halini, baş açık ayak yalın çağırayım Mevlam seni. Yunus okur diller ile, ol kumru bülbüller ile, hakkı seven kullar ile çağırayım Mevlam seni. Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Ol seherde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Yunus okur diller ile, ol kumru bülbüller ile, hakkı seven kullar ile çağırayım Mevlam seni.
Bahçelerde yurdun mu var? Pencileyim derdin mi var? Garip garip ötme bülbül, derdime dert katma bülbül. Benim derdim var. bana yeter. Bir dert desen katma bülbül. Bilirim aşıksın bir de. Seher vakti Allah derken bizi de unutma bülbül, bizi de unutma pek çok Eyyub ile, gözü yaşlı Yakub ile. Derdi pek çok Eyyub ile, gözü yaşlı Yakub ile. Ol Muhammed Mahbub ile, çağırayım Mevlam seni. Ol Muhammed Mahbub.
Aşk ehli.